Ayrım 28, sayfa 264. Lolita'nın tiyatro çalışmasına izin vermekle ben hoşgörülü budala onun ikiyüzlülüğe olan eğilimini geliştirmesine göz yummuştum. Şimdi anlaşılıyordu ki Hedda Gabler'daki temel çelişkinin ne olduğunu anlatın. Ihlamurlar altında aşktaki serim noktaları hangileridir ya da vişne bahçesine egemen olan atmosferi çözümleyin gibi soruların karşılığını bilmekle bitmiyordu iş. Aslında beni aldatmayı öğrenmekti mesele. Beasley'de bahçeye bakan odamızda üzerinden geçtiğini gördüğüm duyu geliştirme alıştırmalarından nasıl da nefret ediyordum şimdi. Ben bütün odayı gören bir noktaya oturmuş onu izlerken Lo da uyutulmuş bir hasta ya da mistik törenlerdeki bir oyuncu gibi o çocuklara özgü tiyatroculuk oyununun gelişkin çeşitlemelerine girişirdi. Yansıtmacı yöntemle karanlıktan inleme, duyma, yeni genç üvey annesini ilk kez görme, nefret ettiği bir şeyi, örneğin ekşimi sütü tatma, güzel bir meyve bahçesinde eğilip otları koklama ya da sinsi narin kız çocuk elleriyle serap benzeri nesnelere dokunma taktikleri yapardı. Hala kağıtlarımın arasında duran bir teksirde şunlar yazılı. Dokunma alıştırmaları. Şunları elinizle tutup kaldırdığınızı varsayın. Bir pimpon topu, bir elma, çıktığınız olan, terliken, tüylü flanelle kaplı yeni bir tenis topu, kaynar bir patates buz parçası, bir yavru kedi, bir yavru köpek, bir nal, bir tüy, el fenerinizin ışığı. Ellerinizle aşağıdaki nesneleri tuttuğunuzu ve yoğurduğunuzu ya da ovuşturduğunuzu varsayın. Bir parça ekmek, lastik, bir arkadaşınızın zonklayan şakağı, kadife bir kumaş parçası, bir gül yaprağı. Kör bir kızsınız. Ellerinizle aşağıdaki kişilerin yüzünün çizgilerini izleyin. Yunanlı bir delikanlı, Sayrano, Noel Baba, bir bebek, gülmekte olan keçi ayaklı tanrı, uyuyan bir yabancı, babanız. Ama nasıl da şirindi bu narin büyülerin kumaşını dokurken, bu sihirleri, bu ödevleri hülyalar içinde yerine getirirken. Bözley'de serüvene kaptırdığım kimi geceler bir armağan vereceğimi ya da onu hoşnut edeceğimi söyler, benimle dans etmesini isterdim. Bacaklarını iki yana ayırarak adet yerini bulsun diye sıçrayıp duruşu, Parisli küçük bir bale öğrencisinin mahmur ve kıpır kıpır hareketlerinden çok futbolcuları aşka getiren kızların zıplamalarını andırıyordu. Ama gene de daha ergenlik çağına erişmemiş uzuvlarının ritmi bana zevk verirdi. Bu, içime anlatılmaz bir hazla gıcıklayan o tenis oyununun yanında hiç ama hiç kalırdı. Tekinsiz türden bir görkemin yamacında sallanıp duran çıldırtıcı, gıdı gıdı bir duyguydu öteki. İlerlemiş yaşına karşın, kayısı pembesi uzuvları, çocuk ironundan alınma tenis etekliğiyle her zamankinden daha çok süpericiydi. Kanatları soylu baylar. Bundan sonra anlatacaklarım sizlere Snow ile Elphinstone arasına düşen o yerlerdeki durumunu aktarmazsa boşuna nefes tüketmiş olurum. Geniş, beyaz oğlan çocuk şortları, incecik beli, kayısı pembemsi göbeği, kurdelaları ta yukarıya kadar erişip ensesine dolanarak boşlukta sallanan bir düğümde son bulan, bulup da o yeni ergenleşen bedeni, o güzel, o nazlı kemikleri, o tapılası kayısı pembesi kürek kemiklerini, aşağıya doğru iniveren kaymak gibi sırtını açıkta bırakan beyaz göğüslüğü. Şapkasının siperliği beyazdı. Raketi bana küçük bir servete mal olmuştu. Sersem, katmerli sersem. Filme çekseydim ya. Şimdi yanımda olurdu. Gözlerimin önünde. Acılarımın çaresizliğinin makine dairesinde. Servisini yollamaya girişmeden önce kenara beyaz çizgili bir iki mezurluk bir zaman süresince bekler, gevşerdi. Topu bir iki kez yere atar tutar, yeri ayağıyla şöyle bir eşeler, hiç acele etmez, yaptığı iş konusunda her zaman biraz kararsızdır. Evde sürdürdüğü karanlık hayatta olmadığınca şendir, şakraktır. Oynadığı tenis, diyebilirim ki, genç bir yaratığın taklit sanatının vardırabileceği en uç noktaydı. Gene de ne yalan söylemeli, tenis onun için temel bir gerçekliğin geometrisinden başka bir şey değildi. Bütün hareketlerindeki o kusursuz berraklık, işitsel karşılığını her bir vuruşunun o çıngırak benzeri arı sesinde buluyordu. Onun denetim alanına girdiğinde top anlaşılmaz bir biçimde daha da beyazlaşıyor, esnekliği daha bir zenginleşiyor, topa vurmakta kullandığı o duyarlı alet, topu kavrama anında aşırı bir kıvamlılık, bir amaçlılık kazanır gibi oluyordu. Gerçekten de stili en birinci sınıf tenisçinin kusursuz bir kopyasıydı. Sonuç bir işe yaramıyordu, o başka. Bir keresinde zonk zonk zonklayan sert sıraya çökmüş, Dolores Hayes'in Linda Hall'la oynayışını ve onun tarafından ilgi uğratışını izliyordum ki harika bir tenis hocası olan Edison'un kız kardeşi Electra Gort şunları söylemişti. Dolly'nin raketinin ta göbeğinde bir mıknatıs var ama neden bu kadar kibar oynuyor Allah aşkına? Ah Electra, ne önemi vardı? Onda o incelik varken. Hatırlarım seyrettiğim ilk oyununda güzelliğin pençesinde kıvranıp durmuştum. İliklerime kadar içime işlemişti güzellik. Lolita'cığım zıplayıp da şahane servisini yollamaya geçirken kendine özgü bir hareketle sol dizini kırar, bir saniye için ayak parmaklarını, el değmemiş koltuk altı, bronz yalazlı kolu ve ta geriye atılmış raketi arasındaki denge dirimsel bir ağ kuru verir. O sırada da ışıl ışıl dişlerini göstererek sırf altın rengi kırbacının şaklamasıyla içine dalıvermek için yarattığı o güçlü ve zarif evrenin ta tepesinde asıl duran topa bakar gülümserdi. Onun servisinde güzellik, dobralık, gençlik, kıvrımlarda ulaşılan neredeyse klasik bir pürüzsüzlük vardı. Top şaplak hızıyla uçup gider ama oldukça kolaylıkla dönüp gelirdi. Uzun zarif uçuş süresince ne bir tökezleme ne bir tarazlanma olurdu. Bugün bütün vuruşlarını, bütün o insanı çarpan büyülü hallerini selloid şeritlerde ölümsüzleştirebileceğimi düşündükçe nasıl da üzüntüyle kıvranıyorum. Hepsini yaptığım o gelişi güzel çekilmiş fotoğraflardan çok daha fazlası olacaktı elimde. Bir baladın son dizesi, baladla nasıl bir ilişki içindeyse başının üzerinden aşırarak yolladığı hava topu da servisinin öylesine ayrılmaz bir parçasıydı. Çünkü benim yavrum bir zamanlar kıpır kıpır, canlı, beyaz pabuçlu ayakları üzerinde zıplayarak topu fileye atma tutma antrenmanlarıyla yetiştirilmişti. Sağ vuruşuyla kapalı vuruşundan birisini seç deseniz seçemezdim. Birbirlerinin ayna görüntüsüydü bunlar. Gevrek yankılarla elektronun çığlıklarının inlediği o tabanca şaklamaları hala titretir kasıklarımı. Lolita'nın oyununun incelerinden biri de Nam Nitam'ın onu Kaliforniya'dayken öğrettiği kısa yarım hava topuydu. Tiyatroya yüzmeye, yüzmeyi de tenise yeğliyordu. Gene de hala ben onun içindeki bir şeyleri koparmamış olsaydım, o zaman farkına varmamıştım tabii. Kusursuz stiline kazanma hırsını da ekleyerek gerçek bir tenis şampiyonu olacağını da ısrar ediyorum. Dolores kolunun altında iki raketle Wimbledon'da. Develi sigaranın reklamını yapan Dolores, Dolores profesyonel oluyor. Dolores sinemada tenis şampiyonu bir kızı canlandırıyor. Dolores ve kendi halinde pısırık, kül rengi kocası, Moruk Humbert. Oyunun sonucuna karşı takındığı şen aldırmazlık tavrını bir süperici hilesi olarak kabul etmezseniz, oyununun özünde yanlış ya da aldatıcı bir şey yoktu. Gündelik hayatında öylesine acımasız ve düzenbez olan Lo, topu ortadarken öyle bir masumiyet, öyle bir içtenlik, öyle bir yufka yüreklilik gösteriyordu ki, karşısındaki ikinci sınıf fakat kararlı oyuncu ne kadar yontulmamış, ne kadar beceriksiz olursa olsun burnunu şöyle bir uzatıp zafere giden yolu kestirmeden alıveriyordu. Ufak tefek olmasına karşın topu hiç yere değdirmeden atıp tutma temposunu bir kez tutturup da bu ritmi sürdürebildiği sürece tenis kortunun kendi tarafına düşen kısmını müthiş bir rahatlıkla geçiyor. Ne var ki beklenmedik bir saldırı ya da karşı oyuncunun geliştirdiği beklenmedik bir oyun değişikliği elini kolunu bağlıyordu. İkinci servisi oldukça tipik bir biçimde birincisinden bile daha güçlü, daha üsluplu oluyor. Temkinli şampiyonlar gibi kendini frenlemiyordu çünkü. Ağın teline çarpıp titretiyor, sonra da seke seke tenis kortunun dışına kaçıyordu. İyice yüksekten attığı cilalanmış değerli taşlara benzeyen toplar sanki dört ayak kesilmiş, yumulmuş raketiyle çırpınan rakibi tarafından şak diye kesilip bir yana atılıverirdi. Gösterişli hamleleri, sevimli yarım vuruşları hep gelir, gözünün içine baka baka ayaklarının dibine düşerdi. Ağa arka arkaya beleş toplar yollar, balerin duruşuyla saçının lülelere sallanırken şen bir hoşnutsuzluk suratı takınırdı. Hem inceliği hem de raketi öylesine kasılır kalırdı ki soluk soluğa kalmış bendeniz moruktan ve hava toplarımdan bile oyun alamazdı. Oyunların büyüsüne oldukça kolay kapılıyorum sanırım. Gaston'la yaptığımız satranç maçlarında satranç tahtası gözüme üstü pek az rastlanan deniz kabukları ve oyun stratejileriyle bezeli, içi berrak suyla dolu dört kişi bir havuz gibi görünür, bütün bu saydıklarım havuzun taraklanmış dibinde pembemsi görüntüler halinde yansırlardı. Bütün bunlar şaşkın rakibimin bulaşık suyu, mürekkep balığının saldığı mürekkep gibi gelirdi mutlaka. Aynı şekilde Lolita'ya ilk başlarda zorla verdiğim tenis dersleri de büyük Kaliforniyalı hocanın derslerinden kaptığı inceliklerden önceydi bu. Belleğimde bunaltıcı, sıkıntılı anlar olarak yer almıştı. Bu sadece her öğüdümden öylesine çaresiz bir biçimde tedirgin olup beni de tedirgin etmesinden değil, benim tenis kortunun üzerine titrenmesi gereken simetrinin onda gizlenen uyumunu ortaya çıkaracak yerde doğru dürüst ders veremediğim yavrumun yorgunluğundan etkilenip bombok olmamdan da ileri geliyordu. Şimdi ise durumlar farklıydı ve o özel günde Colorado'nun Champion kentinin mis gibi havasında geceyi geçirdiğimiz Champion oteline çıkan dik taş merdivenlerin hemen dibindeki o imrenilisi tenis kortunda onun stilinin, onun ruhunun, onun özüne ilişkin o inceliğin eldeyememişliğine sığınarak bilinmeyen ihanetlerin karabasanından kurtulacağımı biliyordum. Her zamanki aldırışsız raket sallayışıyla sert ve küt vuruşlar yolluyor, beni alçaktan seken toplarla besliyordu. Bütün bunlar öylesine ritmik bir örgü içinde ve belirgindeki ayak hareketlerim neredeyse belimi hafifçe oynatarak sağa ve sola küçük adımlar atmaktan ileriye gitmez olmuştu. Karşısındakine aman vermeyen oyuncular ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Dolly'yi uğraştırmayı kafama koysam benim babamdan, babamınsa hepsi de eski dostları ve büyük şampiyonlar olan Dekugis ya da Borman'dan öğrendiğimiz o oldukça sert servisin Dolly'yi ciddi olarak uğraştıracağından kuşkum yoktu. Ama kim keyfini kaçırmak ister böyle sular gibi duru bir sevgilinin? Çıplak kolunda çiçek açısından ötürü bir 8 işareti taşıdığını hiç söylemiş miydim? Ya onu umarsızca sevdiğimi ya da sadece 14 yaşında olduğunu. Meraklı bir kelebek ikimizin arasına daldı. Durup dururken tenis şortları giymiş iki kişi benden ancak 8 yaş kadar küçük, kızıl saçlı, parlak güneş yanığı baldırlı, kızıl saçlı bir herifle Lolita'nın 2 yaş kadar büyüğü, efkarlı ağızlı, görmüş geçirmiş bakışlı, tembel, esmer bir kız çıktılar ortaya. Haddini bilen acemilerde çoğunlukla görüldüğü üzere raketleri kılıflı ve yeni gerdirilmişti. Raketlerini belli uzmanlaşmış kasların, doğal ve rahat uzantıları değil, hantal günahlarıymışçasına taşıyorlardı. Sorgusuz sualsiz, üzerine titrediğim paltomun yanı başına tenis kortunun bitişiğindeki bir sıraya çöktüler. Bağıra çağıra hiçbir şeyden habersiz, borcumun kolayca yakalayıp geri yollamamda yardımcı olduğu 50 vuruşluk oyun konusundaki hayranlıklarını belirtmeye koyuldular. Ta ki karşılıklı vuruşlarımızda bir ritim kopukluğu oluncaya, yukarıdan attığı top tenis kortunun dışına uçup onu şaşkınlıkla soluklanmasına neden oluncaya kadar birden nasıl da eridi, şirin bir neşeye karıştı, altın rengi bebeğim benim. Susamıştım. İçme suyu fışkırdan çeşmeye doğru yürüdüm. Kızıl saçlı, çeşmenin orada yanıma yaklaştı, süt dökmüş kedi tavrıyla dörtlü bir maç önerdi. "Adım Bill Mead," dedi. "Bu da aktris Faye Page. May Onsey'in yıldızı," diye ekledi. Komik kılıflı raketiyle çoktan doğru ile konuşmaya koyulmuş bulunan şık Faye'yi gösteriyordu. "Tam özür dilerim, ne yazık ki." Yavru kusrağımın ucuz acemilerin balta ve sopalarını göstermek zorunda kalmasına dayanamazdım, diye karşılık vermek üzereydim ki şaşılacak kadar ezgili bir çağrı dikkatimi dağıttı. Bir asansörcü çocuk oteli tenis kortuna bağlayan merdivenlerden iniyor, bir yandan da bana işaretler ediyordu. Ne buyrulur? Acele bir şehirler arası telefon görüşmesi bekliyordu beni. O kadar aceleydi ki hatta sırf benim için tutuyorlardı. Tabii geliyorum, paltomu giydim. İç cebi tabancayla ağırlaşmıştı. Doğaya bir dakika sonra döneceğimi bilirdim. Ona öğrettiğim birkaç güzel şeylerden biri olan, kıta Avrupa'sında sıkça uygulanan ayağını raket gibi kullanma yöntemiyle top kaldırıyordu yerden. Derken gülümsedi. Bana gülümsemişti. Oğlanın ardından otele doğru giderken kalbim müthiş bir huzurun dalgalarına kapılmış gidiyordu. Amerikalıların dediği gibi papazı bulmuştum işte. Her şey ortaya çıkmış, pişmanlık, işkence, ölüm, sonsuzluk gelmiş iğrenç bir fındık kabuğuna sığmıştı. Değersiz ellere bırakmıştım onu. Ama pek de önemi yoktu artık. Tabii savaşacaktım. Ah nasıl savaşacaktım hem de. Ondan vazgeçmektense her şeyi yerle bir ederdim. Amma da tırmanmıştık. Lobide eski Romalı burunlu pek sayın bir bay, karanlık geçmişi araştırılsa neler çekerdi kim bilir dediydi dersiniz. Kendi alyasıyla kaleme aldığı bir not uzattı bana. Demek ki hattı benim için tutmamışlardı. Notta şunlar yazılıydı. Bay Humbert'e. Bursley okulunun müdürü aradı. Yazlık ev telefonu Bursley 2-8282. Lütfen hemen arayınız, çok önemli. Katlana kıvrıla kendimi bir telefon kulübesine soktum. Küçük bir hap aldım ve 20 dakika kadar telefon uzayının hortlaklarıyla cebelleştim. Sırasıyla dörtlü bir önerme işitilir oldu. Soprano. Bursley'de böyle bir numara yoktu. Alto. Miss Brett, İngiltere'ye yola çıkmıştı. Tenor. Bursley Lisesi'ni aramamıştı. Bas. Benim tam o gün Colorado'nun Champion kentinde olduğunu bilemeyeceklerine göre beni aramış olamazlardı. Sıkıştırınca Romalı benim adıma şehirler arası telefon konuşması alıp alınmadığını araştırma zahmetime katlandı. Alınmıştı. Yerel telefonlardan birinden sahte bir şehirler arası konuşması yapılmış olması da söz konusu değildi. Teşekkür ettim. Boş ver dedi. Önce gözlerimin önünde bir o yana bir bu yana gidip gelen erkekler tuvaletine uğrayıp barda sert bir iş yuvarladım. Sonra dönüş yoluna koyuldum. İlk ayak bastığım asma bahçeden ta aşağıda bir çocuğun kötü silinmiş okul tahtası büyüklüğündeki tenis kortunda altın rengi Lolita'mın dörtlü bir maç yaptığını, boşvari ürkünç bir kötürümün arkasında güzel bir melek gibi sıçrayıp durduğunu gördüm. Oyunculardan biri eşi eş değiştirirken raketiyle şakacıktan kıçına vurdu. Dikkati çekecek derecede yuvarlak bir kafası ve üzerinde yerini bulmamış kahverengi bir pantolon vardı. Tam o sırada bir kargaşalık oldu. Adam beni gördü ve raketimi fırlattığı gibi yokuş yukarı fırladı kaçtı. Sokağa gri renkli arabasının onu beklediği yere doğru eğri bacaklarıyla tırmanırken bilekleriyle dirseklerini sözüm ona pek gülünç bulduğu bir kanat çırpma taklidiyle hareket ettiriyordu. O ve bindiği kül rengi kütle göz açıp kapayıncaya kadar gitmişti. Ben aşağı inerken geride kalan üçlü top toplayıp topları cinslerine göre ayırmaya koyulmuşlardı. Mr. Mead, o adam kimdi? Bill ve Faye her ikisi de ciddi bir surat takınarak başlarını salladılar. O saçma sapan yabancı, dörtlü oyun kursunlar diye araya sokuşturulmuştu, değil mi Dolly? Dolly, raketimin sapı iğrenç biçimde sıcaktı hala. Otele girmeden önce onu kokulu çalılıklar ve duman rengi çiçeklerle yarı yarıya gizlenmiş küçük bir aralığa soktum. Dolu dolu ışkırarak ağlamak, en umarsız biçimde içinde bulunduğu o aldırışsız hülyaya yalvarmak, ne kadar karşı konulmaz olursa olsun, beni gitgide sarıp sarmalayan bu sinsi dehşeti açıklığa kavuşturmasını istemek amacındaydım ki kendimizi kahkahadan kırılan Mead çiftinin arkasında buluvermez miyiz? Tıpkı eski güldürlerde, kırlarda, ormanlarda rastgele karşılaşıveren oyun kişileri gibi. Bill de, Faye de gülmekten yorgun düşmüşlerdi. Belli ki gırgırın sonuna yetişmiştik. Hiç mi hiç fark etmedi artık. Gerçekte de hiç mi hiç fark etmezmiş gibi konuşan, hayatın bütün gündelik zevkleriyle akıp gittiğini varsayan Lolita, üstünü değişip mayosunu giymek ve öğleden sonrasının geri kalanını yüzme havuzunda geçirmek niyetinde olduğunu söyledi. Nefis bir gündür Lolita. Lola, Lolita. Duyuyorum, bir kapı aralığından güneşe karşı çığlık çığlığa haykırıyorum. Zamanın o kubbeli zamanının akustiği de haykırışımı ve her şeyi ele veren o boğuk ses tonunu öylesine bir üzüntü, tutku ve acı zenginliği ile çoğaltıyor ki, o ölmüş olsa bütün bunların verdiği güçle naylondan kefeninin fermuarını yapışır açardım. Lolita. Sonunda çimenleri özenle kırpılmış asma bahçelerden birinin ortalık yerinde buldum onu. Ben daha hazırlanmadan fırlamış kaçmıştı dışarı. Ah Lolita. Orada benimle değil Allah'ın belası bir köpekle oynaşıyordu. Hayvan bir çeşit teriyer kırması, kırmızı, küçük ıslak bir topa atıp tutuyor, sonra yeniden çeneleri arasına sıkıştırıyordu. Köpek ön ayaklarıyla bastırılınca hemen gene dikelen çimenleri çabuk çabuk eşeliyor, sonra geriye zıplayıp kaçıyordu. Yalnızca Lo'yu gözden kaçırmamak istemiştim. Kalbim de bu durumdayken nasıl yüzebilirdim ki? Hem kimin umrundaydı? İşte o sırada ben de sırtımda röpleşamdırımla buradaydım. Bağırmaktan vazgeçtim. Fakat birden Aztek kırmızısı bikinisiyle şuraya buraya seyirtirken hareketlerinin seyrindeki bir şey dikkatimi çekti. Koşuşturmasında bir has, bir deli hal vardı. Neşeli olmaktan da öte bir şeydi bu. Köpek bile tepkilerinin aşırılığından şaşkına dönmüştü. Durumu gözden geçirirken nazlı ellerimden birini göğsüme bastırdım. Çalılığın biraz ötesindeki turkuaz rengi yüzme havuzu artık çalılığın biraz ötesinde değil, tam göğüs kafesimin içindeydi. Organlarım bunun içinde Nis denizinin mavi suyundaki bok parçaları gibi yüzüp duruyorlardı. Havuzdakilerden biri sudan çıktı, ağaçların tavus kuyruğu gölgesi tarafından yarı yarıya gizleniyordu, kıpırdamadan durdu. Boynuna doladığı havlunun kenarlarını çekiştirerek amber rengi gözleriyle Lolita'yı izledi. Orada durup duruyordu, üzerine güneşle gölgenin kılıfını geçirmiş, kendi çıplaklığıyla tanınmaz hale gelmişti. Nemli kara saçları, daha doğrusu kafasında saç olarak ne kalmışsa yuvarlak kellesine yapışmıştı. Badem bıyığı ıslak bir leke gibiydi. Göğsünün üzerindeki kıllar simetrik bir savaş ganimeti gibi iki yana uzanıyordu. Göbek deliği nabız gibi atıyor, kıllı kalçalarından parlak su damlacıkları dökülüyor, dar, ıslak kara mayosu, koca tombul taşak torbasının yukarı dönük hayvansı organının üzerine doğru çekilerek esirgeyen bir kalkan gibi yayıldığı noktada şişkinleşiyor, bir gürbüzlükle dolup taşıyordu. Beyzi, fındık esmeri suratına baktığımda anladım ki, onu ötekilerden ayıran şey, kendi kızımın yüzündeki ifadenin onun yüzünde de yansıyor olmasıydı. Aynı ışıltılı hoşnutluk, aynı ekşi surat, yalnızca buna ek olarak erkekliğinin verdiği iğrençlik. Çocuğumun, benim çocuğumun onun kendisine baktığının farkında olduğunu, kendisini bakışlarıyla yalayıp tutmak isteyişinden zevk aldığını, alçak sevgili sürtümün bir neşe gösterisiyle sıçrayıp zıpladığını gördüğümde anlamıştım. Topu yakalamak üzere seyirtip de ıskalayınca kendini sırt üstü yere attı. Edepsiz genç bacaklarıyla havada deliler gibi görünmez bisiklet pedalları çevirdi. Bulunduğum noktadan kızışmasındaki kekremsi tadı kestirebiliyordum. Sonra bir çeşit kutsal tiksintiyle olduğum yerde taş kesilerek adamın gözlerini yumduğunu, küçük korkunç derecede küçük düzgün dişlerini gösterdiğini, üzerindeki bir yığın alacalı, dikelmiş kamış biçimi yaprağı titreyecek biçimde ağacın birine yaslandığını gördüm. Hemen ardından mucizevi bir değişiklik oldu. Adam keçi ayaklı tanrı olmaktan çıkmış, size birkaç kere sözünü ettiğim İsviçreli kuzenim Gustave Trapp olmuştu. Trapp, içki alemlerinin kefaretini ödemek üzere birayla süt içerdi, tatlı sersem, halter kaldırırdı. Öte yandan oldukça usturuplu paçalı mayosunun bir omuzu çapkınca kayıvermiş olur, göllük bir yerin kumsalında bir düzeye oflayıp puflardı. Bu Trapp ise beni uzaktan seçmiş, havluyu ensesine sürte sürte yapmacık bir aldırmazlıkla geriye havuzun başına doğru yürümüştü. Sanki güneş oyunbozanlık edip çıkmış gibi gevşedi Lo. Terrier'ın getirip önüne bıraktığı topu görmezlikten gelerek yavaşça ayağa kalktı. Kendisiyle oyun oynamaktan vazgeçtiğinizde bir köpeğin kalbinin nasıl kırıldığını hangimiz bilebilir? Bir şey söylemek üzere ağzımı açtımsa da göğsümdeki korkunç sızıyla çimenlerin üzerine çöktüm ve yediğimi hiç hatırlamadığım bir yeşil ve kahverengi seli kustum da kustum. Lolita'nın gözlerini gördüm. Ürkmüş olmaktan çok bir şeyi hesaplıyor gibiydiler. İyi yürekli bir hanıma babasının nöbet geçirdiğini söylediğini duydum. Sonra uzunca bir süre bir şezlonga uzanıp ard arda kadehler dolusu cin devirdim. Ertesi sabah yeniden yola çıkacak gücü buldum kendimde. Sonraki yıllarda hangi doktora anlattıysam inanmamıştı buna. Bu bölümde yer alan yabancı kelimeler. Hedda Gabler. H-E-D-D-A-G-A-B-L-E-R. Sayra Hanım. C-Y-R-A-N-O. Snow. S-N-O-W. Elphinstone. E-L-P-H-I-N-S-T-O-N-E. Linda Hall. L-I-N-D-A-H-A-L-L. Elektra Gold. E-L-E-C-T-R-A-G-O-L-D. Wimbledon. W-I-M-B-L-E-D-O-N. Champion. Champion. Dekugis. Degugis. Bilmit. Bilele. Mead. Feypage. Faye. Page. Boşvari. Bosjehvari. Gustave Trep. Gustave. Trapp. Terrier. Terrier. Ayrım sonu sayfa 274.